Merhaba değerli bilinçli tüketici olmaya çalışanlar ve yeşil ambalajlara maalesef kananlar. Evet, birazcık ağır bir ifade ama yazı bugünkü gündemimiz bunun altını dolduracak. Emin olun, alınmaca gücenmece yok. Hepimiz için bu ifade. Trenler Bildiriyorum podcast'inde 94. bölüme hoş geldiniz. Ben Ömer Karapınar. Yine Ankara'dan çıktık yola, trendeyiz Eskişehir'e, oradan Bilecik, Sakarya, İzmit falan derken İstanbul Söğütçeşme'de yolculuğumuz sona erecek. Bugün bu yolculukta, yani 94. istasyonumuzda, 94. bölümümüzde meşhur tüketim çarkının ve göz boyama sanatının en güncel halini konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz bölümlerde birazcık tüketimi, işte eğer bir şeyi iki kere alamıyorsan onu alma, aslında ne gerek var gibi şeyleri, minimalizmi, minimal yaklaşmayı falan, bunları konuştuk. Bunlara yer yer değinmeye çalıştık. Hatta 79. bölümde Rebecca Bridger'ın yeterince psikolojisiyle ve minimalizm üzerine biraz sohbet ettik gibi gibi gibi. İşte bu hafta ise konuyu ve bu tüketim süreçlerimizi bir başka pencereden değerlendireceğiz. O da sürdürülebilirlik. George Dillard'ın yazdığı, hazırladığı The Aesthetics of Sustainability, yani sürdürülebilirlik estetiği başlıklı yazı bize çevre dostu görünen ürünlerin ardındaki pazarlama hilelerini ve bu yeşil yıkama, greenwashing tuzağından nasıl kaçınabileceğimizi anlatıyor. Yazının linki yine bölüm açıklamasında ve George Dillard ile ilgili pek çok detayı ve diğer yazılarını da yine bu linkten ulaşarak inceleyebilirsiniz. Tehlikeli bir konu, riskli bir konu, gündemde sık sık yer alan, hele hele son dönemde özellikle çok gündemde olan bir konuya biraz eleştirel, hatta bayağı eleştirel bir yaklaşımla yola çıkacağız ve hazırsak o güzel ambalajların ardındaki maalesef gerçeği keşfetmeye doğru yola çıkalım. George Dillard, gıda endüstrisinin ve diğer sektörlerin ürünleri sağlıklı veya sürdürülebilir göstermek için kullandığı görsel ipuçlarını ve pazarlama taktiklerini incelemiş. Yazar, tüketicilerin bir ürünün gerçek değerini veya çevresel etkisini araştırmaya zaman ayırmadığını, bunun yerine tasarım estetiğine, renklere ve belirsiz iddialara güvendiğini savunuyor. Bu durumun sürdürülebilirliğin bir lüks olduğu algısını güçlendirdiğini ve asıl çevresel sorumluluğu şirketlerden alıp bireylere yüklediğini vurguluyor. Bu yazı benim de açıkçası yıllardır marka stratejisiyle üzerine yaptığım çalışmaları ya da bu şekilde markalarla yaptığım işleri, bir şekilde o süreçlerin içerisinde karşılaştığımız durumları pek çok noktadan doğruluyor diyebilirim. Yani pazarlama sadece ürünün ne olduğu değil, ne hissettirdiğini de sonuçta bir şekilde müşteriye sunar. Hatta bunu daha öne çıkartır. Yani içerik önemli değildir. Sonuçta karşı tarafta ne his uyandırdığınız daha önemli olur her zaman. Ya bir gıda ürününün sağlıklı görünmesi için kullanılan o basit, temiz grafikler, o pastel renkler falan. Yani hepsi beynimizde bu sana iyi gelecek mesajını tetikliyor aslında. Ama Dillard'ın Cheetos örneğinde gördüğümüz gibi bu görsel estetik çoğu zaman gerçekliği yansıtmıyor. Sürdürülebilirlik de bir şekilde bu noktada önemli bir unsur. Bir ürünün yeşil bir logosu olması onun dünyayı kurtardığı anlamına gelmiyor. Ya da yeşil bir ambalajının olması ya da ağaçlara vesaire yeşile gönderme yapması. Cheetos gibi bir sürü örnek var yazının içerisinde. Bu örnekleri şimdi tek tek açıklamak da çok istemiyorum. Hepsi orada detaylıca anlatılıyor ama biz özünden de çok kopmadan konuyu şöyle bir ele almaya başlayalım. Yazı sağlık estetiği yanılgısı diye bir bölümle bizi karşılıyor. Dillard bir aile üyesini örnek vererek insanların sağlıklı ürünler seçerken ne kadar çok pazarlama sinyallerine tepki verdiğini anlatmış. Bu sinyaller arasında yüksek fiyat, glutensiz veya GDO'suz gibi aslında belki de ürünle alakası olmayan sağlık iddiaları, yabancı veya belirli bir yerle ilişkilendirme ve basit, zekice grafik tasarımları yer alıyor. Yazar USC profesörü Linda Hagan'ın araştırmasına atıfta bulunarak çekici bir şekilde sergilenen yiyeceklerin sağlıklı olmasalar bile zihnimizde daha sağlıklı algılandığını ve insanların estetik güzelliği doğa ile ilişkilendirdiğini belirtiyor. Simply Cheetos, yani basitçe Cheetos örneğiyle estetiği sağlıklı kodlanmış bir ürünün aslında normal versiyonuyla aynı miktarda yağ ve sodyum içerdiğini de göstermiş. Bu sağlık estetiği fenomeni pazarlamanın en ustaca belki de hilelerinden biri. Tüketiciler olarak bir markette belli bir ürünün arasında saatlerce etiket okuyarak geçirecek bir vaktimiz yok açıkçası. Buna dair de bir motivasyonumuz yok aslında. Zihnimiz bir kısa yol arıyor ve pat buluyor. Basit, yeşil, pahalıysa sağlıklıdır. Bu kısa yol bize hız kazandırıyor. Ama aynı zamanda yanlış kararlar almamıza da neden oluyor diyebiliriz. Sonuçta bu görsel kolların gücü, evet, bildiğimiz bir şey. Ama aynı zamanda etik sınırları da sorguluyoruz. Yani biraz da bunun hatta sorgulamamız da gerekiyor diyebiliriz. Özellikle son dönemde bu yeşil, basit, sağlıklı, işte pahalı vesaire bunlarla alakalı ifadelerin yanına işte %100 gibi, organik gibi ifadeler de eklenmiş durumda ve bunlar ne kadar içeriği yansıtıyor tartışılır. Sonuç itibariyle bu görsel kodların hepsinin evet gücünü biliyoruz. Hele bu işin profesyonel olarak kesinlikle farkındayız ama hepimizin bir yandan da bunun etik sınırlarını da sorgulamamız gerekiyor. Yazı sürdürülebilirlik estetiği ve yeşil yıkama greenwashing ile devam etmiş. Yazar tüketicilerin yaklaşık yarısının alışveriş yaparken çevre dostu ürünleri tercih etmeye çalıştığını ve bu ürünlere %10 kadar daha fazla para ödemeye de aslında istekli olduklarını belirtiyor. Ancak bir ürünün ne kadar sürdürülebilir olduğunu anlamanın maalesef çok zor olduğunu, çünkü karbon ayak izi veya kirlilik gibi verilerin ambalajda yer almadığını söylüyor. Bu noktada markaların yeşil yıkamayan o greenwashing taktiklerine başvurduğunu da belirtiyor. Bu taktikler arasında koyu yeşil logolar, McDonald's'ın Avrupa'daki operasyonları gibi, toprak tonları ve mat yüzeyler, bir şekilde basit sans serif fontlar falan, bunların hepsinin kullanılmasıyla oluşturulan bir süreçten bahsediyor. Sürdürülebilirlik artık sadece bir trend değil, büyük bir pazar ve markalar bu pazardan pay almak için her yolda deniyorlar diyebiliriz. Ama bir markanın yeşil bir logoya sahip olması onun çevreci olduğu anlamına da gelmiyor aslında. Sonuçta kamuoyunu manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu evet biliyoruz. Hele bu işin uzmanı olarak veya bir şekilde bir yerlerde karşılaştığımız, aldığımız dersler, verdiğimiz eğitimler vesaire, buralarda zaten çok fazla buna bir şekilde dahiliz. Ancak asıl sorun sorumluluğun şirketlerden alınıp bireylere yüklenmesi. Şirketler sadece ambalajı yeşile boyayıp topu tüketiciye atıyorlar sonuçta. Hatta bunu da ekstra maliyetlerle daha da bizim üzerimize yük olarak yıkıyorlar. Ardından da bu iş bizim için aslında etik bir durumdan mali bir yüke doğru da dönüşüyor ama karşılığında ne aldığımızsa ya da nasıl bir katkı sağladığımızsa meçhul. Yazı sürdürülebilirlik neden bir lükstür sorusuyla devam ediyor ki hepimizin aklında aslında sık sık bulunması gereken bir soru bu. Dillard sürdürülebilirlik estetiğinin iki temel sorun ortaya çıkardığını vurguluyor. Bunlardan birincisi sürdürülebilirliği bir lüks olarak göstermesi ki bu şekilde tasarlanan ürünlerin çoğu pahalı ve seçkin bir imaj çiziyor. Yazar basitliğin ve bu basitliğin ekstra ödenmeye değer olduğu mesajını iletiyor diyerek çevre dostu olmanın zenginlere ait bir ayrıcalık olduğu algısının güçlendiğini belirtiyor. İkinci olaraksa büyük şirketleri gizlemesi diye bir madde karşımızda. Cascadian Farm veya Burt's Bees gibi markaların pazarlamasının arkalarındaki dev holdingleri gizlemeye hizmet ettiğini ve bu estetiğin sürdürülebilirliği eskiye dönüş gibi göstererek elektrikli araçlar veya güneş panelleri gibi yüksek teknolojili çözümleri dışladığını savunuyor. Sürdürülebilirliğin bir lüks olarak algılanması bence toplumsal bir sorun aslında ya da toplumsal bir konu diyebiliriz. Çevreye saygılı olmak pahalı bir tercihe dönüşmemeli. Aramızda sık sık sohbetini yaparız, hatta yapmalıyız da daha fazla belki konuşmalıyız. İyi bir pazarlama, bir fikri herkes için erişilebilir kılmalı. Ama bu sürdürülebilirlik estetiği dediğimiz şey tam tersini ortaya koyuyor. Sadece zenginlerin çevre dostu olabileceği mesajını veriyor hepimize veya çevre dostu olmanın zenginlerin işi olduğunu. Bu da bu hareketin bir şekilde tabana yayılmasını, insanlar tarafından kabullenilmesini ya da bir şekilde karşılık bulmasını da ciddi şekilde engelliyor. Açıkçası genel olarak baktığımızda bu yeşil gündem bir şekilde daha sağlıklı gündem, sağlıklı tüketim, yeşil üretim vesaire bilmem ne bunların hepsi maalesef bize ekonomik olarak ekstra getiri sağlamaya çalışan firmaların oyunları olarak dönüyor diyebiliriz. Yani aynı ürünü birkaç ufak tefek farklılıkla bize daha pahalıya satmanın bir yolunu bulmuşlar diyebiliriz. Ve bu da bize birazcık yani maalesef ana amaçtan ya da ana unsurdan koparıyor. Çünkü bir şekilde daha yeşil bir dünyanın, daha sürdürülebilir bir dünyanın, yaşanabilir bir dünyanın peşinde koşturmaya çalışıyoruz. Ya da buna dair bir şeyleri bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Ancak bunu yapabilmemiz için daha fazla parayı bizim harcamamız biraz saçma açıkçası. Yani üretici bunu yapıp daha sorumluluk sahibi bir üretim yapıyorum ben. O yüzden bana daha fazla para ödemelisin diyor. Tamam da bunun riskini, bununla alakalı gündemi, bununla alakalı şeyleri birlikte paylaşsak hani en azından tamam evet ben de birazcık taşın altına elimi bir şekilde sokayım tamam. Peki şirketler hem sözde birçok şeyi yapacaklar hatta yapmayacaklar hem de daha fazla para isteyecekler. Burada bir denklemde bir yanlışlık var sanki. Yani sizce de öyle değil mi? Baktığımızda sadece logolar, ambalajlardaki işte daha sürdürülebilir çözümler, sürdürülebilir bir şeyler, daha işte yereldeki üreticiyle çalışıyoruz hikayeleri. Ya bunların hepsi maalesef birer süs yani süsten öte de çok gitmiyor. Son dönemde özellikle kooperatiflerle, kadın kooperatiflerle, tarım kooperatifleriyle çok fazla çalışma yapıyorum ve bu çalışmalarda şunu görüyorum. Evet, çok fazla bir şekilde sorumluluk sahibi üretim yapmaya çalışan, daha az atıkla, daha az katkıyla, daha doğal ve daha az kimyasal içeren, dünyayı daha az kirleten, dünyaya daha az sıkıntı veren üretim yapmaya çalışan insanlar. Bunlara kesinlikle çok büyük saygı duyuyorum ve çok çok kıymetli görüyorum. Ancak bu insanlar bir şeyler için mücadele ederken ya da bir şeyler için çabalarken bir şekilde şu amaçla gitmiyorlar. Ya ben işte sürdürülebilir ürün üreteyim. Bundan da iyi para kazanırız. Hayır, onlar gerçekten bir şeyleri daha sürdürülebilir kılmaya çalışıyorlar. Aileleri için, çevreleri için daha sorumlu bir üretim süreci oluşturmaya çalışıyorlar. Daha az atığım çıksın. Daha az maliyet benim için oluştursun, daha az frem olsun ve daha az yapay şeyleri bu işin içerisine katalım. Genelde bu kooperatiflerin çoğunda bu var zaten. Ama bu kooperatiflerin ya da bu tarz üretim yapanların karşılaştığı en büyük problem bunu yapıyormuş gibi görünen ama aslında bunlarla hiç alakası olmayan çok sayıda üretici. Bunlar doğru denetlenmezse, doğru takip edilmezse, doğru şekilde bunun arkası detaylıca araştırılmazsa bütün sorumluluk tüketiciye kalıyor. Hem maddi hem sağlıksal anlamda hem de bunları araştırması, o ifadeleri takip etmesi gereken yine tüketici oluyor. Hem sen para ver, hem denetle, hem takibini yap, hem eleştir, hem şikayet et. Her şeyi biz yaparsak olmaz ki. Yani hem bunu şirketler, hem bunu kural koyucular, denetleyiciler, kuruluşlar, herkesin birlikte sahiplenerek bir şekilde yürütmesi gerekiyor bu süreci. Ama bunun yerine genellikle mutlaka hani vardır bununla ilgili güzel çalışmalar ama genellikle şöyle bir durum oluyor. Biz daha sağlıklı bir ürün diyelim. Çarpı 2 fiyat. Evet, çok iyi ticaret. Ama kimin için iyi? Ya da biz işte atıklarımız yokmuş gibi yapalım. Bir dönem bir firma aynı dönemde yeşil enerji üretimi vesaire bunlarla alakalı çevre ödülü almışken aynı dönemde tam da aynı zamanda çöp yakıp bunlardan elektrik elde etmeye ama bir yandan da bunu çok da filtresel vesairesel süreçlere de çok da umursamadan yapmaya devam ettiği için ödülü geri alınmıştı. Yani Allah'tan birileri fark etmişti. Böyle ilginç durumlar oluşabiliyor. Sadece son kullanıcının tüketimi olarak bakmayalım buna. İşte bir şekilde bu greenwashing kısmı biraz daha üzerine kafa yorulması, dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gereken durum diyebilirim. Neyse, evet, biraz eleştirel, biraz kendi kendimize biraz daha böyle kafa yorduğumuz bir kapanış oldu. Böylece de sürdürülebilirlik estetiği, yeşil ürünler size yalan mı söylüyor başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde pazarlamanın bizi nasıl manipüle ettiğini, estetiğin ardındaki gerçekleri ve sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli olmanın önemini konuştuk. Yazı bol bol görsel, bol bol örnek ve bol bol da detay içeriyor. Kesinlikle ve kesinlikle incelemelisiniz. Bence gayet de böyle zihninizi açan, vizyonunuzu değiştiren bir yazı olacak diyebilirim. Umuyorum bu yolculuk sizin de alışveriş yaparken sadece göze hitap edenlere değil, içeriye ve gerçek verilere odaklanmanıza yardımcı olmuştur. Trenimiz Eskişehir'e doğru ilerliyor ve bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir yazıyla, içerikle karşınızda olacağım ve o zamana kadar kendinize dikkat edin ve yeşil ambalajların ardındaki gerçeği, en azından içindekiler kısmını, üretimle alakalı bilgileri birazcık sorgulayın. Hoşça kalın.